Ayrım 16. Sayfa 267. Necmettin Erbakan'la inişli çıkışlı yıllar 12 Eylül askeri müdahalesine kadar devam etti. Dört parti liderine 10 yıl siyaset yasağı getiren anayasal kural, referandumla kalktıktan sonra Necmettin Erbakan'ın kurduğu Refah Partisi ile dinci gelişmeler daha da yoğunlaştı. Erbakan liderlik tahtından kendisini indirecek kimilerine, elbette öncelikle Recep Tayyip Erdoğan'ın sivrilmesini bilerek veya bilmeyerek olanak sağladı. Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı'na karşı çıkmadı veya çıkamadı. Ama Erdoğan, İstanbul'dan elini öptüğü Erbakan'ı hataları ve sevaplarıyla gözlüyordu. Hele 28 Şubat'ta askerler karşısındaki durumu. 28 Şubat'ta önemli ölçüde mesafe olan irticanın kesin bir darbe yemesi. Diğer partilerin Erdoğan'a fazla değer vermeyen tutumları. Recep Tayyip Erdoğan, artık Erbakan hocasıyla yola devam edilemeyeceğini anladı. Saadet Partisi'ni ele geçirmenin zamanı geldiğine inanıyordu. Ne çare, parti içinde sonuç verecek bir eyleme girişebilmek için milletvekili olmak, Erbakan'la çarpışmayı meclis grubunda yapmak gerekliydi. Refah'tan sonra Fazilet Partisi'nin temelli kapatılmasından sonra, gelenekçi olarak adlandırılan kanat, Recai Kuta'nın genel başkanlığında Temmuz 2001'de Saadet Partisi'ni kurarken, parti içindeki yenilikçi kanat da Erdoğan liderliğinde Ağustos 2001'de AKP'yi kurdu ve AKP 3 Kasım 2002'de oyların %34'ünü alarak tek başına iktidara geldi. Kendi başına mı yoksa içeriden dışarıdan kim akıl hocalarından yararlanarak mı bilmek elbette olanaksız ama Erdoğan'ın AKP'yi kurarken şu temel ilkeyi kabul ederek harekete geçtiği yadsınamaz bir gerçek. Erbakan'ın hatalarını iyi analiz etmek ve aynı hataları yinelememek. Belediye ve partinin İstanbul İl Başkanı iken laik rejimi, hatta Cumhuriyet rejimini yerden yere vuran sert açıklamalarıyla dinci kamuoyunda ün kazanmıştı. Dinci etken çevreler, kökten dinciliğe kadar uzanan görüşlerle yoğrulan taban, Erbakan'ın hatalarını eleştiriyor, bu hatalara düşmeden davayı yürütecek birine bir kadroya gereksinildiğini söylüyor ve tartışıyordu. Recep Tayyip Erdoğan bu boşluğu gördü. Kurmayı düşündüğü partiyi Erdoğan'ın hatalarını yinelemeyecek bir zemine oturtacak önerilerini Abdullah Gül dahil bugün partinin üst kadrosunda görev alanları anlattı. Onaylandı ve AKP dinci ancak amaçlarını örten takiye yönetimini benimsemiş bir parti olarak böyle doğdu. Geçmiş yıllarda laik rejimi cumhuriyeti karalayan sözlerin sahibi Erdoğan gitmiş, yerine muhafazakar ama laikliğe, İslam'ın temel değerlerine saygılı, cumhuriyeti muasır medeniyet seviyesine çıkaracağını söyleyen, Avrupa Birliği üyeliğine hasret bir başka Erdoğan gelmişti. Yeni Recep Tayyip Erdoğan ilan etti. Değiştim. Bir süre sonra açıkladı. Gelişerek değiştim. 2002'de tek başına iktidara gelen Erdoğan'ın geçmiş yıllardaki sözlerini yayımlayan holding medyası da değişti. Yeni Erdoğan'a şapka çıkararak hem değiştiğini kanıtladı hem de her açıdan gelişti. Oysa Erdoğan değişmemişti. Erdoğan İmam Hatiplerle ilgili savaşımını olumlu bir sonuca bağlayamadı. Fakat türban konusunu çözecek bir fırsat 2007 seçimlerinden sonra eline geçti. Seçimden hemen sonra yeni ve sivil bir anayasa yapacağını açıkladı. Ülkede çok zamandır askerlerin yapıp uygulamaya koydukları 1982 anayasasının yerine sivil bir anayasa getirmeyi isteyen, hatta zorlayan bir hava esiyordu. Fakat bu anayasa beklendi veya arzu edildiği gibi partiler arası ortak bir çalışmayla ya da ilim adamlarının, sivil toplum ve meslek örgütlerinin katılımıyla oluşacak geniş bir komisyon tarafından hazırlanmayacaktı. AKP 1982 anayasasının engellediği, gerçekleştiremediği görüşlerini yansıtan, kendine yakın ilim adamlarından kurulu bir komisyonun hazırladığı anayasa taslağını tartışmaya açtı. Bu arada öne sürülen çeşitli görüşlerden de yararlanılacaktı. Tabii ilk akla gelen AKP'nin türban sorununu çözümleyecek bir maddeyi anayasaya koyup koymayacağıydı. Bu satırlar yazıldığı sırada türbanın anayasaya nasıl gireceği henüz netleşmemişti. Fakat AKP yalnız üniversitelerde türban yasağının kaldırılmasıyla ilgili değildi. AKP Genel Başkan Yardımcılarından Nüket Hotar Göksel, 28 Aralık 2007 eğitiminde temel olarak özellikle eğitimde her türlü yasağın kaldırılmasına yanlı olduklarını açıkladı. Fakat Bayan Nüket Hotar Göksel'in üniversitelerde türban yasağını kaldıracaklarının altını çizen sözleri arasında bir soruya verdiği yanıt, türban özgürlüğünü daha geniş anlamda ele alacaklarını söylüyordu. Eğitimde türban yasağının kaldırılması gerektiğini savunan Göksel'e şu soruldu. Eğitim derken ilk öğretimi mi, orta öğretimi mi, yüksek öğretimi mi kastediyorsunuz? Yanıt, tabii öncelikle yüksek öğretimi. Bu yanıt, AKP'nin türbanı ilk, orta ve lise öğreniminde de serbest bırakmayı düşündüğünü açıklıyordu. Özellikle 2007 seçimlerinden sonra türbanlı sayısı sokakta arttı. Ortaokul ve liselerde kız öğrencilerin okula türbanlı gelip tuvalette türbanı çıkardıklarını, eve giderken yine taktıklarını gösteren haberler medyada yansıdı. Türban, AKP'nin ülkenin kalkınması kadar ilgilendiği bir konuydu. 2007'den sonra MHP, 367 sorununu aşamayan AKP'ye yardım elini uzattı. Şayet MHP, AKP'ye bu kolaylığı göstermeseydi, Erdoğan partilerle uzlaştığı bir kişinin cumhurbaşkanı seçilmesine rıza gösterecekti. Fakat dinci görüşleri Erdoğan'la eşit düzeyde olan Abdullah Gül, cumhurbaşkanı seçilince hükümeti ve parlamento çoğunluğu elinde tutan Erdoğan'a amaçlarını gerçekleştirme yolu açılmış oldu. AKP grubundan geçecek yeni anayasayı Çankaya'daki AKP'linin onaylamayacağı düşünülemezdi. AKP İmam Hatip sorununu çözemedi ama bu okullara yardım olanaklarını genişletti. Şu haberi 28 Aralık 2007 beraber okuyalım. Okullara yeterli ödenek sağlanmamasının nedeniyle fatura giderlerinden tadilatlara, kırtasiye masraflarından araç gereç alımına kadar 30 civarında kalem için velilerden para toplanıyor. Ancak sorunun temelinde ödenek dağıtımdaki çarpıklık yatıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Genel, Anadolu, Fen, Anadolu Güzel Sanatlar, Sosyal Bilimler ve Spor olmak üzere 6 tür lise grubundan 2839 okula ayırdığı toplam ödeneğin yaklaşık yarısını 455 İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne tahsis etti. İmam Hatipler yıl boyunca fazla ödeneğin %44'ünü harcayamazken, diğer lise türlerinin yakıtının bulunmadığı ve soğukta ders yapıldığı bakanlıkça da kabul edildi. Aynı tarihli bir başka haber AKP'nin yüzünü yansıtıyor. Adana'da çok sayıda cami imamı kaymakamlık oluruyla okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine giriyor. Bir yazı. Ünlü şair Orhan Veli'nin düz yazılarını içeren Şairin İşi adlı kitabındaki bir yazı dikkat çekici ve ilginç. 1949 yılının Şubat ayında CHP'nin iktidarı Demokrat Parti'ye devretmesine bir yıl kala Orhan Veli şunları yazıyor. Bugün ilkokullarda din derslerine başlanıyor. 5 gün evvel birkaç yerde imam hatip kursları açıldı. Yine son günlerde birkaç meczup Arapça ezan okudu. Birkaç okur yazar dine dönmenin gerekli bir iş olduğunu söylediler. Birkaç yerde cami yaptırıldı. Bütün bu olaylara bakıp geriye, irticaya doğru gittiğimizi sanmayın. Nüfus sayısı 1 milyon olan İstanbul'da bir imam hatip kursu açıldı. Gazetelerde okuduk. Bu kurstaki öğrenci sayısı 17'ymiş. Bu 17 kişinin 6'sı sakallıymış. 3'ünün ise sakalı bembeyaz. Milyonda 17. Binde yarım bile etmez. Liselerimizi, fakültelerimizi dolduran binlerce, on binlerce gence karşılık 17 ihtiyar. İmam Hatip kurslarının bir ayağı çukurda demektir. Ve liste. İmam Hatip açan hükümetler. 1951-1959 Adnan Menderes 19 adet. 1962-63 İsmet İnönü 7 adet. 1965-71 Süleyman Demirel 46 adet. 1974-75 Bülent Ecevit 29 adet. 1975-78 Süleyman Demirel 233 adet. 1978-79 Bülent Ecevit 4 adet. 1979-80 Süleyman Demirel 36 adet. 1984-89 Turgut Özal 90 adet. 1990-92 Mesut Yılmaz 23 adet. 1992-93 Süleyman Demirel 12 adet. 1994-95 Tansu Çiller 13 adet. 1995-97 diğer hükümetler 97 adet. Rekor Süleyman Demirel'de 327. Yapılan araştırmalara göre İmam Hatipler Türkiye'nin ihtiyacını kat be kat aşan sayıda 25 bin mezun veriyor. Bu okullarda okuyan öğrencilerin %12'si din görevlisi olmak istiyor. %88'i din adamı olmak istemiyor. O halde Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatip liselerini besler ve mezunlarının düz üniversitelerde öğrenim görmesini isterken amacı nedir? Sadece imam hatiplerden mezun olanların çoğunluğunun din adamı olmamayı istemesinden mi kaynaklanıyor bu ısrar? Erdoğan bir şiir nedeniyle hapishanede yatarken bir gün Cumhurbaşkanı da başbakan da imam hatipli olacak demişti. Başbakan imam hatipli oldu kendisi. İmam Hatip'le Erdoğan Cumhurbaşkanı olamadı. Ama bu saptamasının altında bir politika yatıyor. Erdoğan din eğitimi ve terbiyesi alan imam hatip mezunlarının üniversitelerde öğretim gördükten sonra devlet kadrolarında görev almalarının amaçlarını gerçekleştirmek açısından çok daha yararlı olacağını düşünüyor. Bölüm 18. Rekortmen. Süleyman Demirel bir değil iki rekorun sahibidir. 6 kez, 2 kez askerler tarafından iktidardan uzaklaştırılmış, 7 kez iktidara gelerek bu ülkede başkalarına nasip olmayan bir rekora da imza atmıştır. İkinci rekoru imam hatiplerle ilgili. 327 yeni imam hatip açan tek başbakan Süleyman Demirel'dir ve bu konuda elbette söyledikleri vardır. Kazım Güleçyüz, Demirel'le yaptığı röportajları Nurcuların dergisi Köprü'de yayımladı. Daha sonra röportajları İslam Demokrasi Laiklik başlığı altında bir kitapta topladı. Bu kitap Süleyman Demirel'in din, laiklik, irtica, Said-i Nursi üzerinde görüşlerini öğrenmek isteyenler için gerçek bir hazinedir. Kimi alıntılar yapalım ve önce rekortmeni olduğu İmam Hatip okullarıyla ilgili görüşlerini açıklayan satırlara bir göz atalım. Demirel, Köprü Dergisi'ne 1987 yılında yayımlanan Türkiye ve İslami Uyanış başlıklı röportajda İmam Hatip okullarıyla ilgili görüşler açıklıyor. Soru: İmam Hatip okullarının ve Kur'an kurslarının Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile öngörülen hedeflere ters düştüğü sürekli olarak iddia ediliyor. Siz bu konuda ne dersiniz? Demirel'in yanıtı: Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na ters düşüyor diye bunlardan vazgeçmek mümkün değil ki. Tevhid-i Tedrisat tek başına bir muta değildir. Eğer din eğitimini dışında bırakan bir tedrisat kanunu varsa orta yerde doğru olmayan o zaten. Ters düşmesi bir suç değildir, bir gariplik değildir. O zaman Tevhid-i Tedrisat Kanunu dediğimiz kanun doğru değildir. Böyle diyenler Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu neyse o kanunun esasları din eğitimini içine alacak şekilde düzeltmeleri lazımdır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu bir semavi kitap değil ki. Şayet Kur'an kursları veya din eğitimi bu kanuna ters düşüyorsa yanlış olan din eğitimi değildir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'dur. Bir konuşmamızda Demirel bana Bediüzzaman Said-i Nursi bir dahidir demişti. İşte dahiyi öven sözler. Bediüzzaman Hazretlerinin Divan-ı Örfü kitabında çok güzel bir sözü var. Orada der ki, padişah peygamberimizin emrine itaat etse ve yoluna girse halifedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa peygambere tabi olmayıp zulmedenler padişah da olsalar haydutturlar. Devlet hadisesini bunun kadar güzel izah eden çok az şey vardır. Asr-ı Saadet'in cumhuri karakterini yine en güzel şekilde Bediüzzaman Hazretleri ifade etmiş. Hülafa-i Reşid'in yani dört halifenin her biri hem halife hem reisi cumhurdu. Sıddık-ı Ekber aşire-i mübeşşeriye yani hayattayken cennette müjdelenen on sahibeyi ve sahabe-i kirama elbette reisi cumhur hükmündeydi. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikati adaleti ve hürriyet-i şeriyeyi taşıyan manayı dindar cumhuriyetin reisleri idiler. Aynı kitaptan. Soru: Cumhuriyet devrinde bilhassa çok partili siyasi hayata geçildikten sonra ortaya atılan irtica iddiaları için ne diyorsunuz? Demirel: 1950-60 döneminde 4 iddia var. Biri dini istismar ve irtica iddiası. Mesela mecliste Müslümanlıktan bahsettiğiniz zaman irtica ile itham edilirdiniz. Halbuki Müslümanlık cumhuriyetin temelinde var. İkincisi partizanlık iddiası. Üçüncüsü rüşvet, suistimal iddiası. Dördüncüsü ise pahalılık iddiası. Bu iddiaları bize de tevcih etmek istediler. Ama ben bunları püskürttüm. İftihar ettiği olay. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde başbakanlık arabasıyla cuma namazına giden ilk adam benim, diyor. Cuma namazına 1965 başbakanlık arabasıyla gideceği basının kulağına fısıldandı. O tarihte milliyetin Ankara temsilcisi olan İzzet Sedes, D Demirel'i aradı. Namaza başbakanlık arabasıyla gitmesinin tepkilere ve hatta kimi gelişmelere yol açacağını söyledi. Cüneyt dedi o, tarihte Hürriyet'in Ankara temsilcisiydim. Namazda resmini çektirecek ve Hürriyet'e basacak bu resmi Cüneyt'e söyleyin, bunu engelleyin. Hürriyet'te namaz resmi yayınlandı ve Demirel'in şikayetçi olduğu irtica hareketleri ivme kazandı. Demirel aynı soruyu yanıtlarken, peki camide namaza niye gittim? Çünkü ben gidersem sanki camiye gidenler baskıyla, engelle karşılaşıyormuş gibi herkes rahat gider. Yani herkes göğsünü gere gere ben Müslümanım diyebilsin demek kafi değil. Onun icabını da korkmadan yapabilsin diyor. Şöyle devam ediyor. Efendim, din ve vicdan hürriyeti serbesttir. İyi de serbestlik demek kafi değil ki. Nitekim ben bir defasında bir basın toplantısında şöyle demek mecburiyetinde kaldım. Manifesto okuyan adama bir şey yapmıyorsunuz. Bediüzzaman'ın nurculuğunun anayasası. Risale-i Nur okuyan adamı neden götürüyorsunuz? Ne var onun içinde, bir şey mi var? Bir bak bakalım ne var? Bir kötülük mü var içinde? 10 kişi bir araya gelmiş çay içiyor. Risale-i Nur okuyor. Ayin yaptılar diye götürüyorsun. Bugün dünün devamı. 1987'lerde Demirel, bugün Recep Tayyip Bey'in yinelediklerini söylüyor. Diyor ki, bugün Türkiye'yi bir arada tutan en büyük bağ, millet bağı olarak söylüyorum, Müslümanlıktır. Müslümanlığımız bizi millet yapmıştır. Kim bunu tahribe kalkarsa altında kalır. Ezan konusuna değiniyor. 1941'li yıllarda ezanın Türkçeleştirmesi ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte medreselerin kapatılması, din eğitiminin hemen hemen ortadan kalkması ve bilhassa laiklik tabirinin o günkü tatbikatıyla dinsizlik anlamında anlaşılmış olması, Recep Tayyip ve Bülent Arıç'ın bugün laikliğin yeniden tarif edilmesini isterken öne sürdükleri gerekçe gibi, ki bugün bu kavram hala açıklığa kavuşmamıştır, halkta büyük tepkilere sebep olmuştur. Halkın sesinin ve oyunun bir anlam taşıdığı bir devir açılınca Demokrat Parti iktidarında ilk yapılan şey ezanın Türkçeleştirilmesinden vazgeçilmesi, Tanrı uludur, Tanrı uludur yerine Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başlayan ezanın Müslümanlığın başladığı günden beri olan okunuş şekline ve dinhi tedrisata dönülmesi, halkın dine sahip çıkmışlığının en güzel, en belirgin eseridir. Bir övünç daha. Biliyorsunuz, bu okulların yani imam hatiplerin önü üniversiteye açıktır. Onu biz yaptık. Başka örnekler. Bakın, bugün kimse bir şey diyemiyor. Biz geldik. 12 Eylül'e giden 1979 hükümetinde televizyona Kur'an-ı Kerim koyduk. Sonuç. Atatürk'ten sonra bugünlere nasıl geldik diye hala soruyor musunuz? Bölüm 19. Kenan Evren. Cennetlik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 12 Eylül'e bakış açısından başlayalım. Partinin 2007'de yayımladığı Cumhuriyeti Kuşatanlar kitabında şu satırlar okunuyor. 12 Eylül 1980'de Silahlı Kuvvetler yönetime 3. kez el koydu. 1982'de halk oyuna sunulan anayasanın kabul edilmesiyle Kenan Evren Cumhurbaşkanı oldu. 1982 Anayasası Türkiye'de rejimi yeniden belirlerken laiklik anlayışında da köklü değişikliklere yol açtı. İhtiyaç duyulan toplumsal destek stratejik olarak din öğesinde aranmaktaydı. Ilımlı İslam, devlet kontrolünde gençleri siyasal sapmalardan koruyacak bir panzehir olarak görüldü. 1983'ten itibaren Kenan Evren'in açtığı yoldan ilerleyen önce Turgut Özal ve onu izleyen iktidarlar döneminde. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu dönemde İmam Hatip okullarının öğretimi, meslek öğretimi olmaktan çıktı. Bu okullardan mezun olanların YÖK'ün engellemesiyle önüne geçilen 2002'den 2007'lere kadar Erdoğan'ın aradığı ve önümüzdeki yıllarda arayacağı yöntem, ilahiyat fakülteleri dışında yüksek öğrenim kurumlarına girmelerine olanak sağlandı. Devletin din eğitimi yapması, anayasada zorunluluk haline getirilip anayasaya zorunlu din dersleri kondu. Öğretim Birliği devrimi rafa kalkmış, üniversitelerde dinci, milliyetçi kadrolar yoğunlaşmıştı. Üniversite adı altında yeni kurumlar yaratıldı. Bu kurumlara siyasi, ticari, tarikat bağlantılı, siyasi İslamcı kadrolar atandı. Bir gecede çıkarılan yasayla akademik ünvanlar dağıtıldı. Bir dizi antidemokratik düzenleme, gerici İslamcı unsurların örgütlenmesi hızlandırıldı. Dini eğitim veren okullardan mezun olanlar, aynı nitelikteki dershanelerden, evlerden, yurtlardan gelenlerle artık azımsanmayacak bir çoğunluk oluşturuyordu. Turgut Özal, uygulamalarıyla çağdaş atılımlar yaptığı izlenimi bırakıyor, popüler olmanın dayanılmaz cazibesine kapılıp, kişisel hayatını bile buna göre programlıyor, öte yandan zorunlu din dersi okutulması gibi hiçbir laik eğitim anlayışının kabul edemeyeceği bir ortaçağ düşüncesini hayata geçiriyordu. Devlet Başkanı Kenan Evren'in halka hitap ederken sık sık ayetlere başvurması da dönemin başka bir popülist yaklaşımıydı. Bu yansımaların arkasındakilerse son derece ciddi, tahrik edici ve kalıcıydı. Kenan Evren dönemine bir de bizim penceremizden bakalım. 1970-1980 arasındaki siyasal olaylar konumuz dışı. Ne ki bir anımsatmayla bu bölüme başlamak gerekiyor. Süleyman Demirel'in Anı Değil İtiraf adlı kitabında Çankaya çıkmak, yani Cumhurbaşkanı olmak için 12 Eylül darbesini yaptığını iddia ettiği emekli Genelkurmay Başkanı, emekli Cumhurbaşkanı Kenan Evren de bugünlere gelişimizde hak sahibidir. 1982 Anayasası'na okullarda zorunlu din derslerini koyduran asker Kenan Evren'dir. Danışma Meclisi anayasa üzerindeki çalışmalarını bitirmiş ve metin son şekli verilmek üzere 5 orgeneralden kurulu Milli Güvenlik Konseyi'ne sunulmuştur. Tutanaklara göre din dersleri konusuna gelindiğinde Kenan Evren diğer generallerin karşı çıkmasına karşın din derslerinin zorunlu olmasına ısrar etmiştir. Söylediği özetle şudur: babalardan, annelerden mektuplar alıyorum. Öldüğümüzde çocuğumuz başımızda dua edemeyecek mi? Bu gerekçeyle Milli Eğitim'de zorunlu din dersleri anayasaya konuldu. Kenan Evren, halka yaptığı konuşmalarda basit bir sorunu anlatırken bile bir ayet okumayı ve bunun üzerine görüşlerini bina etmeyi adet haline getirdi. Kenan Evren, cemaatlerin ve tarikatların kurduğu özel okullar ve pansiyonların devletleştirmesi girişimini gerçekleştirmedi. 12 Eylül irticai olayların gelişmesine engel olacak hiçbir hareket yapmadı. Askerler kudret sahibi oldukları, örneğin 12 Eylül döneminde dini sömürenlere karşı hiçbir önlem almadı. Fethullah Gülen'in Kenan Evren ve tutumu hakkındaki sözleri bu yargıyı kanıtlıyor. Milliyet'in internet sitesinde yayımlanan bir röportajda Fethullah Gülen Kenan Evren için şöyle konuşuyor: Evren Paşa demokrasinin kesintiye uğraması ve daha pek çok açıdan tenkit edildi. Ancak din derslerini mecburi yapmakla yararlı bir iş yapmıştı. Gençlerin çoğu onun bu icraatı vesilesiyle din eğitimden nasip almışlardır. Yaptığı iş o kadar büyüktür ki doğrusunu Allah bilir. Hiçbir sevabı olmasa bile bu icraatı ona yeter. Cennete gidebilir. Sonuç. Bugünlere nasıl geldiğimizi hala düşünüyor musunuz?